Ayrım 18, ilk defa tek başına, Joshua Slocum, sayfa 167. Artık uygun sezon başladığından ve de gayet güzel donandığından Spray 26 Ekim'de yeniden denize açıldı. Hafif bir esintinin önünde yelkenle giderken arkamdaki ada yavaş yavaş geride kalıyordu. Ertesi gün Moka yakınındaki Pus Dağı'nı hala görebiliyordum. Spray bir gün sonra Reunion'daki Gallets'a vardığında hemen bir kılavuz bot geldi ve sohbete başladı. Ona bir Mauritius gazetesi verdim ve seyahatime devam ettim. O an dalgalar o kadar iri yuvarlanıyordu ki orada karaya çıkmak mümkün değildi. Reunion'dan rotamı Madagaskar'daki St. Mary Burdu'na çevirdim. Sloop artık Aliza rüzgarlarının neredeyse sınırına gelmişti ve Avustralya'daki Sandy Cape'den bu yana bizi binlerce mil boyunca taşıyan sert rüzgar giderek hafifliyordu. 30 Ekim'de tamamen durdu ve kıpırtısız sessiz bir dünyanın ortasında kalıverdik. O akşam yelkenleri sardım, güverteye oturdum ve gecenin engin sessizliğinin tadını çıkarttım. 31 Ekim'de doğu kuzey doğudan hafif bir esinti gelmeye başladı ve bu sayede Sloop öğle vakti St. Mary burnunu geçti. 6, 7, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde Mozambik kanalını geçerken güneybatıdan gelen şiddetli bir fırtınaya tutuldu. Burada Spray Hornburnu bölgesi hariç diğer yerlerde olduğu kadar hırpalandı. Bu fırtınayla gelen yıldırım ve gök gürültüleri pek yoğundu. Bu noktadan Afrika kıyısına varıncaya kadar ardı ardına gelen fırtınalar onu her bir tarafa savurdu. Ama neyse ki 17 Kasım'da Port Natal'a ulaştı. Bahçe kolonisinin ticari merkezi olan bu güzelim yer Durban'dı. Şehir bahçelerin devamından oluşuyordu. Kayalıkların tepesinde bulunan istasyondaki sinyal görevlisi 15 mil açıktaki Spray'i rapor etti. Rüzgar giderek artıyordu. Tekne 8 mil açıktayken Spray yelkenlerini küçültüyor, 10 dakikada ana yelkene camadan vuruldu ve ayarı yapıldı. Üstelik tüm bu işleri sadece tek bir adam yapıyor dedi. Bu haber 3 dakika sonra Durban Sabah gazetesinde yayınlandı ve limana vardığımda elime verildi. Yelkeni küçültmenin ne kadar sürdüğünün hiç farkında değildim. Daha önce de dediğim gibi saatimin yelkovanı çalışmıyor. Tek bildiğim elimden geldiğince çabuk camadan vurduğum idi. Seyahati yazan gazete şöyle devam ediyordu. Son birkaç haftadır bu kıyılarda hüküm süren kötü fırtınaları düşünecek olursak, Spray Mauritius'tan Natal'a gelinceye kadar epey zorlu bir seyir yapmış olmalı. Gemilerdeki tüm denizcilerin bunu kötü bir fırtına diye adlandıracağı kesindi. Ama ne var ki bu hava karşı rüzgarlardan kaynaklanan doğal bir gecikme dışında Spray'e başka hiçbir rahatsızlık vermedi. Bugüne kadar en çok sorulan Sloop'u tek başıma nasıl idare ettiğim sorusu sanırım en iyi şekilde bir Durban gazetesi tarafından yanıtlandı. Spray kadar ufak tonajlı bir tekneyi götürmek için gereken yetenek ve enerjinin yazarlar tarafından ne kadar abartıldığını tekrarlamaya utanıyorum. Bir keresinde kendisine denizci diyen birisinin benim yaptığım işi yapmak için 3 adam gerekir dediğini duydum. Oysa bunu tekrar tekrar yapmak benim için son derece kolay bir işti. Bir başkası ise buna benzer yorumların yanında benim çalışmaktan canımın çıktığı gibi saçma sapan ifadeler eklemişti. Durban gazetesinin yazdığı haber ise şöyleydi. Dün kısaca söz ettiğimiz gibi dünya seyahati yapan Spray tek kişilik ekibiyle dün öğleden sonra limanımıza ulaştı. Spray'in Natal'a girişi son derece rahattı. Kaptan ana rıhtımı geçinceye kadar teknesiyle kanaldan yukarı doğru ilerledi ve tekneye herhangi birisinin gelmesine fırsat dahi kalmadan körfezdeki eski Forerunner'ın yakınında demirledi. Spray doğallıkla Point halkı için büyük merak konusu oldu ve varışı büyük bir kalabalık tarafından izlendi. Kaptan Slocum'un teknesini kanaldaki diğer gemilerin arasından ustalıkla sürüşü görülmeye değerdi. Spray Natal'e geldiğinde acemilerin arasında seyretmiyordu. Limanın açığına varır varmaz iyi yapılmış sağlam bir romorkör olan kılavuz tekne hemen yanına geldi. Halen kötü bir fırtına hüküm sürdüğünden ve sloop'u güvenli bir şekilde yedeklemek için fazla kaba dalgalı olduğundan sığlığı aşıp içeri girebilmem için yol gösterdi. Önümdeki buhardıyı izleyerek içeri girmenin tekniğini kavradım. Önemli olan kanalın rüzgar üstünde kalmak ve kırılan dalgaları tam pruvadan almaktı. Durban'da her ikisi de aktivitelerle dolu iki yat kulübü vardı. Her iki kulübün de tüm üyeleriyle tanıştım ve koloninin başbakanı saygıdeğer Harry Escombe ve kaptan Spreadbrow ile birlikte Royal Natal'a ait müthiş yat Florence ile yelken yaptım. Yatın salması çamur sığdıkları saban gibi tarıyordu. Escombe'un dediğine göre Spreadbrow buralara daha sonra patates ekiyordu. Florence ise kaptanın tarlasında çalışırken pek çok yarış kazanmıştı. Florence ile yaptığımız seyirden sonra Bay Escombe spreyi benim için Ümit Burdu'ndan geçirmeyi teklif etti ve vakit geçirmek için de meşhur bir iskambil oyunu oynayabileceğimizi çıtlattı. Spreadbrow ise bundan uzak durmam için sert bir şekilde beni uyardı. ''Daha burnu dönmeden teknenizden olursunuz.'' dedi. Diğerleri ise Natal'ın başbakanının spreyi kazanmak uğruna dahi olsa Ümit burnunu geçerken kağıt oynamasının ihtimal dahili olmadığını düşünüyordu. Güney Afrika'dayken Amerikan espri anlayışının hiç eksilmediğini görmek doğrusu beni bayağı gururlandırdı. Üstelik duyduğum en güzel Amerikan hikayelerinden birini başbakan kendisi anlattı. Bir gün Albay Saunders'ın MP yani parlamento üyesi, oğlu ve yüzbaşı Tipping ile Royal Hotel'de akşam yemeği yerken Bay Stanley ile tanıştım. Bu harika kâşif Pretoria'dan yeni dönmüştü ve de keskin kalemiyle Cumhurbaşkanı Kruger'i fena halde eleştirmişti. Ama zaten herkes Uğum Paul'a habire tokat attığından ve de Türk Sultanı da dahil olmak üzere dünyada ondan daha iyi şaka kaldıran biri olmadığından bu olay o kadar da önemli değildi. Albay beni kâşifle tanıştırdı. Ne var ki Bay Stanley kendisi de bir zamanlar denizci olduğundan, Nyanza'da sanırım, yavaş gitmek amacıyla rüzgara yakın seyrettim. Tabii ki amacım onun kadar deneyimli birisinin karşısında en iyi ışıkta görünmekti. Beni dikkatle baştan aşağı süzdü ve ne müthiş bir sabır örneği dedi. Zaten tek gereken şey sabır diye yanıtlamayı göze aldım. Daha sonra teknemde su geçirmeyen kameraları olup olmadığını sordu. Ona teknemin bütünüyle su geçirmeyen bir kamera olduğunu açıkladım. Ya kayaya çarparsa diye sordu. Rotasında kaya varsa kameralar onu korumaz dedim ve ekledim. Kayalıklardan uzak tutulmalı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra Bay Stanley sordu. ''Ya bir kılıç balığı kılıcıyla gövdesini delecek olursa?'' Tabii ki ben de bunu denizin tehlikeleri arasında düşünmüştüm. Örneğin yıldırım çarpması da bunlardan biriydi. Kılıç balığı konusunda ise yapılacak ilk şey kılıcı elinden almak demeye cesaret ettim. Albay beni ertesi akşam aynı grupla yemeğe davet etti. Böylece bu konunun daha derinine inebilirdik. Böylece Bay Stanley ile ikinci kez karşılaşma zevkine sahip oldum ama meşhur kâşiften navigasyon konusunda başka hiçbir kelime duymadım. Bilim adamlarının ve devlet adamlarının dünyanın düz olduğunu söylemesi kulağa garip geliyor. Ama Cumhurbaşkanı Kruger taraftarı 3 Boyer'in, dipnot Güney Afrikalılara verilen ad, bu davayı savunmak üzere bir tez hazırladıkları da bir gerçek. Ben Durban'dayken bu baylar benden bilgi toplamak üzere kalkıp Pretoria'dan geldiler. Ama benim deneyimimle bunu kanıtlayamayacaklarını söyleyince pek bozuldular. Araştırma için karanlık çağlardan ruh çağırmalarını tavsiye ederek kıyıya gittim. Ve bu 3 akıllı insanı dünya haritası üzerinde spreyin rotasını incelemeleri için yalnız bıraktım. Gerçi bu haritada onlar için pek bir şey ifade etmiyordu. Çünkü Mercator iz düşümüyle çizilmişti ve bakın işte dümdüz idi. Ertesi sabah bu gruptan biriyle karşılaştığımda üzerinde papaz kıyafeti vardı ve elinde benim okuduğumdan farkı olmayan büyükçe bir İncil tutuyordu. Beni yakaladı ve ''Eğer Tanrı'nın sözüne saygı duyuyorsan dünyanın düz olduğunu söylemelisin.'' dedi. Ben de ''Eğer Tanrı'nın sözü düz bir dünyada duruyorsa'' diye başladım. ''Ne?'' diye bağırdı. Öfkeden kendini kaybetmişti ve sanki bir asagai ile, dipnot Afrika yerlilerinin kullandığı bir tür hafif mızrak, bir vuruşla beni devirecekmiş gibi yaptı. Ben bu hayali silahtan kaçmak üzere kenara sıçradığımda şaşkınlık ve öfke içerisinde ''Ne?'' diye tekrarladı. Eğer bu iyi niyetli ama yanlış yönlendirilmiş fanatiğin elinde gerçek bir silah olsaydı, spreyin ekibi o anda orada şehit olabilirdi. Ertesi gün sokağın öbür tarafında kendisini gördüğümde eğilerek selamladım ve elimle yuvarlak işareti yaptım. O da dünya düz anlamında elleriyle düz dalgalar çizerek yanıt verdi. Dünya etrafındaki son parkurum için Afrika'dan ayrılmadan önce Transvaal'den gelme bu coğrafyacılar teorilerini kanıtlamak için önemli önemsiz her tür kaynaktan iddialarla dolu bir broşür hazırlayıp bana göndermişlerdi. Bu okumuş adamların bilgi konusundaki zayıflıklarını anlatırken onların fiziksel yiğitliğine duyduğum hayranlığı da belirtmeliyim. İlk ve son olarak gördüğüm kadarıyla Transvaalliler ve de Boerler gerçekten takdire değer insanlardı. Onların ne kadar sıkı savaşçı olduğunu herkes bilir. Düşmanlarının önünde ne kadar cesurlarsa düşenin önünde de o kadar cömertler. İçlerindeki gerçekten inatçı bağnazlar yalnızca yaşlı ve örümcek kafalı olanlar. Zaten belki de biz kendimize bağnazlıktan tamamen kurtulduğumuzda onlar çoktan ölüp gitmiş olacak. Gerçi Transvaal'de eğitim hiçbir zaman ihmal edilmemiş. Parasını ödeyebilen herkese İngilizce ve Hollandaca öğretiliyor. Ama İngilizce okul kitaplarındaki ihraç vergisi çok yüksek. Bu bakımdan fakir olanlar Transvaal Hollandacasına ve onun öğreticisi olan düz dünyaya takılı kalıyorlar. Tıpkı Samoa ve diğer adalardaki yerlilerin yanlış politika yüzünden kanaka olmaktan öteye gidememeleri gibi. Durban'dayken devlet okullarını ziyaret ettim ve pek çok zeki çocukla tanışma keyfini yaşadım. Ama her güzel şeyin bir sonu var. 14 Aralık 1897'de Spray'in ekibi Natal'da geçirdiği güzel günlerin ardından botunu güverteye çekti ve karadan esen sabah rüzgarı eşliğinde yelken açarak sığlığı geçti. Avustralya'da dedikleri gibi yine tek başına yola düştü. Bölüm 18. Eski zamanların fırtınalar burnunu aşmak. Sert geçen bir Noel. Spray'in 3 aylık dinlenme için Cape Town'a bağlanışı, Transvaal'e tren seyahati, Cumhurbaşkanı Kruger'in Spray'in seyahatiyle ilgili yaptığı garip tanımlama, kısa ve öz değişleri, Spray'e gelen seçkin misafirler, asma kilit yerine Hindistan cevizli lifi, kraliçenin deniz kuvvetlerindeki amiralinin nazik ikramları, San Helena'ya doğru, kara göründü. Ümit burnu artık geçeceğim en önemli noktaydı. Table koyunu geçtikten sonra sert esen Alize rüzgarlarına güvenebilirdim. Ardından da Spray kısa zamanda evine dönmüş olacaktı. Durban'dan ayrıldığımın ilk gün hava sakindi. Oturup bunları ve de seyahatin sonunu düşündüm. Konaklamayı planladığım Table koyuna kadar olan mesafe yaklaşık 800 mil idi ve büyük bir olasılıkla sert geçeceğe benziyordu. Tanrı'nın sabır bahşettiği ilk Portekizli denizciler bu burnu aşmak için 69 yıldan fazla uğraşmışlar. Daha Algoa koyuna varmadan tayfalar isyan etmiş. Bugün Santa Cruz diye adlandırılan ufak bir adaya çıkmışlar ve inançlı bir şekilde haç dikip eğer kaptan daha ileriye doğru yelken açmaya devam edecek olursa boğazını keseceklerine dair yemin etmişler. O zamanlar onlar da dünyanın düz olduğuna inandığından bu noktanın dünyanın ucu olduğunu ve eğer devam edecek olurlarsa gemilerinin aşağı düşeceğini sanıyorlarmış. Hepsi de eve dönmek istediğinden geminin kumandanı Kaptan Diaz'ı rotayı geriye çevirmeye zorlamışlar. Bize anlatıldığına göre bir yıl sonra Vasco de Gama, o zamanlar Cape of Storms yani fırtınalar burnu diye adlandırılan Cape of Good Hope, yani Ümit Burnu'nu başarıyla aşmış ve adından da anlaşılacağı üzere Noel veya Natal gününde Natal'ı keşfetmiş. Bu noktadan sonra Hindistan'a gitmeleri kolay olmuş. Ümit burnunu tarayarak geçen şiddetli fırtınalar bugün bile ortalama her 36 saatte bir olmak üzere aynı sıklıkla devam etmekte. Ne var ki bir fırtınanın diğerinden farkı yok. Eğer uygun yönde esiyorsa spreyi rotasında itmekten, eğer kafadan geliyorsa biraz geriletmekten başka bir şey yaptığı yok. 1897 Noel'inde burnun ucuna geldim. O gün sprey kafa üstü dikilmeye çalışıyordu ve bu işi akşam olmadan becereceğine beni inandırmak için ne gerekiyorsa yaptı. Sabahın erken saatlerinde hiç alışık olmadık bir şekilde öne arkaya ve sağa sola doğru savrulmaya başladı. Şunu da kaydetmeliyim ki ben Civadra'da flok yelkeni küçültürken Noel şerefine beni 3 defa suya batırıp çıkarttı. Sırılsıklam oldum ve bundan hiç hoşlanmadım. Başka hiçbir denizde yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bir kereden fazla suya batmamıştım. Yakınımızdan geçen İngiliz bayraklı büyükçe bir buharlı gemi "Mutlu Noeller dileriz" diye sinyal verdi. Sanırım kaptan pek şakacıydı. Kendi gemisinin pervanesi bile sudan dışarı çıkıp duruyordu. 2 gün sonra Spray fırtınada kaybettiği mesafeyi toparlayıp buharlı gemi Scotsman eşliğinde Agulhas burdunu bu kez uygun bir rüzgarla geçti. Agulhas'taki fener bekçisi Spray ile sinyalleşti ve daha sonra New York'a vardığımda yazdığı bir mektupla seyahatimi tamamlayışımı kutladı. Dediğine göre burundan aynı anda geçen bu kadar farklı tipte iki gemiyi görmek tuvale dökmeye değerdi ve hemen oturup resmini yapmıştı. Mektubundan öyle anladım. Böylesi yalnız istasyonlarda insanların kalbi daha bir duyarlı, anlayışlı ve hatta şairane oluyor. Bu duygular geçtiğimiz vahşi kıyıların çoğunda spreye yansıtılıyor ve ona gönderilen pek çok nazik sinyal insana tüm dünyaya karşı minnettarlık hissi veriyordu. Agulhas burdunu geçtikten sonra spreyin üzerine batıdan esen şiddetli bir fırtına daha geldi. Neyse ki Simons koyuna sığınarak bunu atlattı. Fırtına hafiflediğinde Flying Dutchman, yani uçan Hollandalı'nın halen dolaştığı söylenen Ümit burnunu geçti. Bunun ardından seyahat adeta bitmiş gibi geldi. Bu andan itibaren artık tamamen ya da hemen hemen kolay yelken seyri olacağını biliyordum. Tam burada hava durumunun değiştiği bir hattan geçtim. Bu noktanın kuzeyi açık ve sakindi, güneyi ise nemli, sağanaklı ve daha önce de dediğim gibi sıkça görülen korkunç fırtınalarla doluydu. En son geçtiğimiz sert havadan sonra Spray Table Mountain, yani Masa Dağı'nın altında sakin bir havaya kavuştu ve karadan doğan cömert güneş deniz esintisini soluyuncaya kadar orada sessizce kaldı. Gemilere bakmak için Lions Ramp açıklarında dolanan römorkör Alert spreye doğru geldi ve daha büyük bir gemi yerine onu limana yedekledi. Deniz sakin olduğundan sloop Cape Town şehrinin hemen önündeki koyda demirledi ve ticari gemilerin koşuşturmasından uzak dinlenebilmek amacıyla orada bir gün kaldı. İyi kalpli liman müdürü sloop'un bir an önce rıhtıma bağlanması için kendi motorlu botunu yolladı. Ama ben sadece bir gün için de olsa sakin suların sessizliğinde iki büyük burnu arkamda bırakmış olmanın keyfini çıkartarak alargada yalnız kalmayı tercih ettim. Ertesi sabah Spray Alfred tersanesine doğru yelken açtı ve yaklaşık 3 ay boyunca orada liman yetkililerinin gözetimi altında kaldı. Ben ise koloni hükümeti tarafından verilen ülke sınırları içerisinde geçerli bedava tren pasomla Simonstown'dan Pretoria'ya kadar her tarafı gezdim. Kimberley, Johannesburg ve Pretoria'ya yaptığım gezi son derece keyifliydi. Sözünü ettiğim son yerde Transvaal'in Cumhurbaşkanı Bay Kruger ile tanıştım. Majesteleri beni samimiyetle karşıladı. Ama beni tanıştıran arkadaşım Yargıç Beyers, dünya etrafında yaptığım seyahatten söz ederek bu muhterem devlet adamını bilmeden gücendirdiği için ikimiz de çok pişman olduk. Bay Kruger Yargıç'ı sert bir şekilde düzelterek dünyanın düz olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı dünyanın etrafında demek istemiyorsunuz herhalde dedi. Bu mümkün değil. Sizin demek istediğiniz dünya yüzeyinde olmalı. Mümkün değil, diye ekledi. Mümkün değil ve ardından ne yargıçla ne de benle tek bir kelime dahi konuşmadı. Ben yargıca baktım. Tabiri caizse ağzından çıkan lafı bilmesi gereken yargıç da bana baktı. Bay Krüger ise ikimize birden ters ters baktı. Arkadaşım yargıç utanmış görünüyordu. Ben ise eğlenmiştim. Bu olay olabilecek her şeyden çok daha hoşuma gitti. Bu da bazı deyişleri pek meşhur olan Uğun Paul madeninden çıkan bilgi külçelerinden biriydi. İngilizler için önce paltomu sonra da pantolonumu aldılar demişti. Bir keresinde de dinamit Güney Afrika Cumhuriyeti'nin temel taşıdır demişti. Sadece düşünmeyen insanlar Cumhurbaşkanı Krüger için sıkıcı diyebilir. Buruna varışımdan kısa bir süre sonra Bay Krüger'in bir süre önce Durban'dan gelen arkadaşı Albay Saunders'ın beni Newlands Vineyard'a davet etti. Orada pek hoş insanlarla tanıştım. Vali ekselansları Sir Alfred Milner bir grup arkadaşıyla birlikte tekneye gelmeye vakit ayırdı. Vali güverteyi inceledikten sonra kameramdan bir kutunun üzerinde oturacak yer buldu. Lady Muriel ise ufak bir fıçının üzerine oturdu. Lady Saunders'ın da dümende kaptanın yanında otururken Albay Kodak makinesiyle sandaldan Sloop'un ve seçkin misafirlerinin resimlerini çekti. Gelenler arasından kraliyet gökbilimcisi Dr. David Jill beni ertesi gün için meşhur Cape Rasathanesi'ne davet etti. Dr. Jill ile geçen bir saat yıldızlarda geçirilen bir saat demekti. Çektiği yıldız fotoğraflarında yaptığı keşifler gayet iyi biliniyordu. Bana rasathanenin müthiş astronomik saatini gösterince ben de ona spreyin teneke saatini gösterdim. Denizdeki standart zamandan ve küçük sloop'un güvertesinde herhangi bir saat yardımı olmaksızın zamanın nasıl tespit edildiğinden konuştuk. Daha sonra Dr. Jill'in Spray'in seyahati hakkında söyleşide başkanlık yapacağı duyuruldu ki bu da benim için büyük bir dinleyici kitlesinin garantisiydi. Salon ağzına kadar doldu, hatta pek çok kişi içeri girememişti bile. Bu başarı bana limandaki ihtiyaçlarım ve dönüş seferim için yeterince para getirdi. Kimberley ve Pretoria'yı ziyaret dönüşü spreyi rıhtımda sapasağlam bulduktan sonra gelirken transit geçtiğim kolejleri ve seminerleri ile meşhur Worcester ve Wellington şehirlerine gittim. Halen koloninin misafiri olarak seyahat etmeye devam ediyordum. Tüm bu eğitim kurumlarındaki kadınlar insanın dünya etrafında tek başına yelkenle nasıl seyahat edebileceğini öğrenmek istiyordu. Öyle ki bunun gelecekte yelkenci erkekten çok yelkenci kadın olacağına alamet olacağını düşündüm. Eğer biz erkekler yapamam demeye devam edecek olursak sonuçta işler böyle olacak. 18. ayrımın sonu. Sayfa 175.